11. ayrım, sayfa 117. Erzurum'da birkaç gün sonra Süreyya ve Mazhar Müfit Beylerle bir akşam yemeği yenilmişti. Mustafa Kemal düşünceliydi. Sonra yüzünde muzip bir gülümseme belirdi. Mazhar, not defterin yanında mı? Evet paşam. Şimdiden sizi uyarıyorum arkadaşlar. Biraz sonra duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Yalnız Mazhar, bu deftere yazacaklarını başka hiç kimseye göstermeyeceksin. Sadece biz bileceğiz. Emredersiniz paşam. Öyleyse önce tarihi yaz. Mazhar Müfit şaşkın şaşkın defterine 8 Temmuz 1919 yazdı. Pekala, başlayalım. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Bu bir. Padişah ve hanedanı hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Bu iki. Mazhar Bey de Süreyya Bey de duyduklarına inanamıyor, dehşet içinde Mustafa Kemal'e bakıyorlardı. Mustafa Kemal ise arkadaşlarının haline gülüyor, sakin sakin konuşmaya devam ediyordu. Kadınlarda çarşaf kalkacaktır, bu üç. Erkeklerde de fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka gelecektir, bu dört. Bunu duyar duymaz Mazhar Müfit'in elindeki kalem yere düştü. Neden tereddüt ediyorsunuz? Darılmayın paşam ama sizin çok hayalci bir tarafınız var. Bunu zaman gösterecek, sen yaz. Latin harfleri kabul edilecektir, bu 5. Bu kez Süreyya Bey atıldı. Paşam yeter, daha fazlasını kalbim götürmüyor. Gerçekten bunların olacağına inanıyor musunuz? Hiç şüpheniz olmasın. Bütün mesele insanları yeni fikirlere ikna etmektedir. Keşke paşalığınız devam etseydi. Hayır hayır, böylesi daha iyi oldu. Ben askeri bir diktatörlük kurmak peşinde değilim. Okuldan beri askerin siyasete karışmasına karşı çıktığımı bilirsiniz. Şimdi burada ilk kongreyi topluyoruz. Daha sonra Ankara'da millet meclisi kuracağız. Milletvekilleriyle her şeyi tartışacağız. Hepimizin üzerinde meclis yer alacak. Ordu ve başkomutanlık da onun emirlerine bağlı kalacak. Benim aklım bu kadarını almıyor. Aynı fikirde olsak da bunların bu kadar çabuk yapılabileceğine inanmıyorum. Sizin aceleciliğiniz beni dehşete düşürüyor. Düşme düşme. Beni bilirsin. Ben hayalci değil gerçekçiyimdir. Hem inancım nereden geliyor biliyor musun? Nereden geliyor paşam? Dünyanın şu anki durumundan elbette. Bizim fikirlerimiz dünyanın gidişine uygundur. Bak, imparatorluklar, krallıklar yıkılıyor. Yerlerine cumhuriyetler kuruluyor. Unutma, zamanı gelen fikirler geri çevrilemez. Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas'ın ardından 1919'un son günlerinde Ankara'ya ulaştı. Ankara halkı onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Kurtuluşun lideri hemen Ziraat Mektebi'nde karargah kurdu. Milli mücadele tüm hızıyla devam ediyordu. 1920 Ankara. Beklenen idam kararı çok geçmeden 11 Mayıs 1920'de çıktı ve bütün askeri birliklere gönderildi. Mustafa Kemal yakalandığı an öldürülecekti. Onun artık ne ordusu ne de askeri vardı. O sıralar her şeyin bittiğini düşünmeye başlamıştım. Ama Mustafa Kemal durmaksızın yoluna devam ediyor, bizlerin bir an bile umutsuzluğa kapılmasına izin vermiyordu. Fikirlerini yakın bulduğu herkesi Anadolu'ya çağırıyor, dikkatli hareket etmemiz için gizli emirler veriyordu. Onun ordusu, yurdunun kurtuluşunu isteyen kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm halktı. Ona şefkatle kucak açan halkıyla birlikte yepyeni bir devlet kuruyordu. Topraklarımız hala yabancı devletler tarafından işgal altında olmasına rağmen ve çevresinde pek çok kişi yeni bir ordu kurmasını önerirken onun söylediği tek bir cümle vardı. Önce meclis, sonra ordu. Ben mucizeyi meclisten beklerim, ordudan değil. O hiçbir zaman acele karar vermiyor, heyecandan doğan bir taşkınlıkla bir işe kalkışmıyordu. Kararlarını uzun süre düşünüp aldığını biz çevresindekiler hep sonradan fark ediyorduk. Onun ileride de övgülerden başı dönmeyecek, mantığını asla bir kenara bırakmayacak ve kalbi hep vatan sevgisiyle atacaktı. Mustafa Kemal çok geçmeden dediğini yaptı. Milletvekillerini Ankara'ya topladı, sivil bir meclis oluşturdu ve tam 3 ay önce üzerinde Fransız bayrağı dalgalanan bir binada 23 Nisan 1920'de görkemli bir meclis açılışı yaptı. Artık yeni bir devletin yeni bir meclisi vardı. Bu meclisin ilk başkanı da oy birliğiyle Mustafa Kemal seçildi. Fakat yine de her günümüz tetikte geçiyordu. Özellikle geceleri korkumuz daha da artardı. En az uyuyan hep Mustafa Kemal olurdu. Çünkü düşmanlar her an kaldığı eve saldırabilir, onu öldürmeye çalışabilirdi. Onu koruyacak asker sayısı çok azdı. Paşamız o kadar korunaksız bir kahramandı ki bizler yıllar sonra bile hala o günleri nasıl atlatabildiğimizi düşünür dururuz. Mustafa Kemal meclisi açtıktan sonra hızla bakanlar kurulu oluşturdu. Artık sıra bir ordu kurmakta ve tüm düşmanı ülkeden kovmaktaydı. Hasta adam denilen Anadolu yavaş yavaş iyileşiyor ve ayağa kalkıyordu. Bu sırada Mustafa Kemal Çankaya'da kendisine armağan edilen harap bir bağ evine geçti. İçerisi eski püskü eşyalarla doluydu. İstanbul'dan gelen Ragıp Bey'in yeğeni Fikriye evi derleyip topladı ve burayı gerçek bir yuvaya dönüştürdü. Bizler de böylece yıllardır cephelerde geçen hayatımızda hep eksikliğini duyduğumuz ev sıcaklığını sonunda bulmuş olduk. Hep birlikte bu bağ evinde siyasi ve askeri planlarımız üzerinde günlerce, gecelerce durmadan çalıştık. İngiliz desteğiyle Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusu, top sesleri Ankara'dan duyulacak kadar yakına gelmişti. Mustafa Kemal halkın başkomutanı olarak tekrar cepheye dönmeye, tüm halkı savaşa çağırmaya hazırlanıyordu. 1922 Kocatepe Afyon. Ustaca hazırlanmış planlar sayesinde Yunan kuvvetleri bütün cephelerde gerilemeye başladı. Her şeyini kaybetmiş denilen milletin ordusu zafer üstüne zafer kazanıyordu. 25 Ağustos'ta geceyi cepheye yakın bir köy evinde geçirmiştik. Ertesi gün büyük taarruz başlayacaktı. Köy evinde hiçbir şey bulunmadığı için Mustafa Kemal yerde bir tahtanın üzerinde yatmıştı. Kaç gecedir gözüne uyku girmemişti. Başucunda okumakta olduğu Çalıkuşu romanı duruyordu. Yavaşça yanına yaklaşıp paltosunu üzerine örttüğüm sırada bir emir subayı yanıma gelip bir kurmay subay geldi. Acele telgraf varmış dedi. Ben de hemen paşamı uyandırdım. Mustafa Kemal telgrafı alıp okumaya başladı. Sonra da telgrafta adı geçen yerleri harita üzerinde işaretleyip getirin diye emir verdi. Bir lambayı harita üzerinde gezdirip işaretli noktalara baktıktan sonra hepimize seslendi. Beyler, düşman kuşatılmıştır. Düşman hatlarını bir noktadan yüklenerek yarmamız gerekiyordu. Bunun için orduyu düşmanın keşif uçakları görmeden geceleri yürüterek 200 kilometre kaydırdık. Artık en beklenmedikleri yerden saldırıyoruz. Mustafa Kemal sabaha karşı Kocatepe'den Afyon Ovası'na bakıyordu. Arkasında paşalar, subaylar hepimiz dizilmiş onu izliyorduk. Topçular topların başında bekliyor, kimseden ses çıkmıyordu. Herkes sanki doğa bile nefesini tutmuştu. Fevzi Paşa Kur'an okumaya başladı. Sonra bütün ordu ses çıkarmadan namaz kıldı. Tan yeri ağrıyordu. Saat kaç diye sordu Mustafa Kemal. 5:30 dediler. Mustafa Kemal eliyle işaret verdi. Taarruz başlasın. Sabahın sessizliği topların gök gürültüsünü andıran patlamalarıyla yarıldı. Büyük taarruz 30 Ağustos'ta sonlanmış, Anadolu'dan düşman temizlenmişti. Şimdi sıra İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasına gelmişti. Zafer çok yakındı.